Podcast dinle.
Ve günün önemli gündem başlıklarıyla başlıyoruz değerli izleyenler. Günlük vaka sayısı 17 bine dayandı. Bu gelişme sonbaharla birlikte 4. dalga tehlikesini ve yeniden kapanma önlemlerini gündeme getirdi. İş dünyası temsilcileri bu kez kapanmanın olmadığı farklı önlemler alınması gerektiğini savunurken aşı zorunluluğunun bir sosyal sorumluluk olarak görülmesi istendi. Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyonu aştı. Yılın ilk yarısında esnaf sayısı 2 milyon 56 bin hesaplanırken nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur olarak kayıtlara geçti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği son satış verilerini açıkladı. Sektör geçen yılın aynı dönemine göre %41 artışla 17 milyon 427 bin adet beyaz eşya satışı gerçekleştirdi. Özellikle cari açık verilerini stratejik ürünlerin Türkiye'de üretimini desteklemek amacıyla başlatılan kamu desteklerine başvurular bu hafta sona eriyor. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında mobilite sektöründe başvurular 31 Temmuz, üretimde yapısal dönüşüm programına başvurularsa 1 Ağustos'ta son bulacak. Efendim haftanın ikinci işlem günündeyiz. Küresel piyasalarda son durum ne? Yorumlar alacağız. Philip Capital'e gidiyoruz. Yurtdışı piyasalar satış ve pazarlama müdürü Burcu Kıratlı bizlerle. Burcu Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Önemli gündem başlıklarını takip ediyoruz. Ki gündem başlıklarından en önemlisinden bir tanesi de Fed olacak. Nedir gündemdeki gelişmeler, piyasa yansımaları nasıl yorumluyorsunuz?
Merhaba Aysun, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim size de. Dün Amerika endekslerinde yataya yakın pozitif bir kapanış vardı. Ancak bu sabah Çin'de piyasalar yatay, Hong Kong ise satıcılı kapanış yaptı. Asya'nın geri kalanı hafif artılarda, Amerika vadelileri ise şu an hafif ekside geçiyor. Bunun sebebi Çin'in yaptığı regülatif değişiklikler nedeniyle hisse senetlerinde dünden kalan zayıflık. Bu anlamda Amerika'da işlem gören Çin menşeili hisselerden oluşan Golden Dragon China Endeksi de 2 günde %15'ten fazla düşerek Haziran 2020 seviyesine kadar geriledi. Piyasa kısa süreli alımlarla Çin hisselerinin ucuzlamasını avantaja çevirmek isteyebilir. Ama biz burada biraz daha geriden izlemenin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Biraz daha izlemekte fayda var. Faiz piyasasına baktığımızda Amerika 10 yıllık faizleri enflasyondan arındırılmış tahvil getirisi son yılların en düşük seviyesini gördü. Nominal 10 yıllık tahvil faizi ise önceki hafta 200 günlük hareketli ortalamanın altını test ettikten sonra birkaç gündür hareketli ortalamanın hemen üzerinde tutulmaya çalışıyor. Enflasyon beklentilerinde geçen haftanın ortasından bu yana artış gözlemleniyor. Reel getirinin düşük kaldığı ve enflasyon beklentilerinin yükseldiği bir ortamda normal şartlarda altın gibi kıymetli madenlerin oldukça iyi performans göstermesi gerekirdi. Buna rağmen altın yine uykuya dalmış olması düşündürücü. Bunun nedeni muhtemelen piyasanın tapering konusunda Fed'in ne kadar hızlı ve büyük adımlarla davranacağını görmek istemesi diye düşünüyoruz. Daha önce Powell bir açıklamasına müdahale ederken hızlı ve büyük yapmak gerekiyor ve sonuna kadar götürmemiz gerekiyor demişti. Ancak bizim beklentimiz bu konuda bunun tam tersinin olacağı ve daha ağırdan alarak tahvil alım programını sonlandırmaları. Hatta tahvil alımlarındaki yavaşlamayı daha önceki seferde olduğu gibi önceden belirlenmiş bir hızda değil de verilere değişime ayak uyduracak şekilde yapmaları daha yerinde olacaktır. Yine de kıymetli maden piyasası buradaki gelişmeleri görmek isteyebilir. Altın şu an 1810 seviyelerinde ve 1790 onsa kadar bir hareket beklenebilir burada. Petrol beklentimizde paralel olarak bayram haftasında 65 dolar bölgesine kadar sarktı. Ancak sonrasında tepki alımları geldi ve şu an bu teknik düzeltme gibi gözüküyor. Bir alım fırsatı var burada. Ancak yine de dirençlere geldik ve 75-50 direnç gibi gözüküyor. Buna kısa vadeli alım olarak bakmak daha yerinde olacaktır. Onun haricinde bugün veri akışı açısından zayıf bir gün oldukça. Ancak çok önemli bilançolar gelecek. Apple, Google, Microsoft, Visa ve Starbucks gibi önemli şirketlerin bilançoları gelecek. Bunların hepsi kendi sektörlerinde piyasa lideri olduğundan genel durum hakkında da iyi bir fikir verecekleri olması açısından oldukça önemli. Dün Tesla bilançosunu açıkladı. 97 sent bekleniyordu ancak 1.45 dolar olarak geldi bilançosu ve ilk defa gelirlerinde de 1 milyar doların üzerinde bir artış var. Bu finansallar hisse performansı için oldukça sağlam bir zemin oluşturursa da elektrikli kamyon üretim sürecinin bir kez daha uzaması hisse için olumsuz bir performans gösterebilir. Şu anda ise piyasalardan gelen soru şirketler ikinci çeyrekte de başarılı oluyor ama sırada ne var? Sırada az önce dediğimiz gibi 2 günlük FED toplantısı var. Salı günü yani bugün başlayacak ve yatırımcılar Merkez Bankası'nın Çarşamba günü toplantısının sonunda yüksek enflasyonla ilgili endişelerini dile getirip getirmediğini takip edecekler. Piyasa şu an yatay modda diyebiliriz ve Çarşamba günü FED öncesinde de bekle ve gör diyor kısaca. Bizim aktaracaklarımız bu kadar. Size iyi yayınlar dileriz.
Çok teşekkür ederiz Philip Capital Yurtdışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Kıraat'la aktardıklarınız için. Efendim yorumlar alarak devam edelim. Hem içeride hem dışarıda hangi gelişmeleri takip edeceğiz? İçeride bilanço dönemi başlıyor. Beklentiler neler? Hem hisse hem sektör bazında. Garanti BBVA Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert ağırlıyoruz. Tufan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, içeriden başlayalım. Tabii küreselde takip ettiğimiz birçok nokta konu var ama içeride de bilanço rakamlarını takip etmeye başlayacağız. Merak edilen konulardan bir tanesi zira normalleşme sürecine geçmeden tam kapanma sürecinin yaşandığı bir dönemi kapsıyor bilanço süreci. Beklentilerinizi öncelikle almak istiyorum. Sonrasında detaylarla ilerleyebiliriz. Buyurun.
Tabii söylediğiniz gibi bugün TAV'ın bilançosuyla başlıyoruz. İkinci çeyrek bilançolarını görmeye yarın Akbank ve Tofaş'la devam ediyoruz. Bundan sonra yoğun bir bilanço dönemi bizi bekliyor olacak. Şimdi burada tabii her şirketin, her sektörün farklı hikayesi olmakla beraber bizim araştırma kapsamımızdaki şirketlere baktığımızda banka dışı tarafta aslında karlarda yani çeyreklik bazda normalde kıyaslamak çok anlamlı olmasa da %10, %15 civarında bir net kârda ve satışlarda çok daha ciddi bir oranda artış görmeyi bekliyoruz. Benzer şekilde bankalara baktığımızda kârlılık anlamında belki öyle gene çok heyecan verici rakamlardan bahsetmesek de net faiz marjında bir artış, bir iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla nette baktığımızda bizim burada gördüğümüz şirketlerimizin finansal açıdan yani temel açıdan biraz daha önceki dönemleri daha iyi bilançolar sergilemeye başladıkları bir dönem görmeyi beklediğimiz olacak. Şimdi burada tabii bazı sektörler ön plana çıkma ihtimali var. Yani bunlar nedir diye baktığımızda öncelikle işte geçtiğimiz dönemde aslında çokça tartışılan, çok da konuşulan konulardan bazıları emtia tarafında çok ciddi bir süper döngü gördük. Bu süper döngü mal fiyatlarında, çelik fiyatlarında bunlar da çok ciddi bir artışa sebebiyet vermişti. Bunların getirdiği bir kar artışı, satış artışı bazı şirket bilançolarına yansıyor. Dolayısıyla bunlarda bir iyimserlik görmemiz mümkün. Buna ek olarak özellikle Avrupa tarafında buradaki toparlanma, aşılama sonrasında ekonomideki toparlanma ile beraber iç talebin iyimser bir hale gelmesi, iyileşmesi burada da ihracat performansı güçlü olan şirketleri ön plana çıkaracaktır. Dolayısıyla bu noktada yatırımcıların yapması gereken bilançolar açıklandıktan sonra tabii bunlar geçmiş dönemin performansını yansıtan şeyler. Fakat önemli olan bu şirketlerin sonraki çeyrekler yani üçüncü çeyreği içinde bulunduğumuz üçüncü çeyreğe ve yılın geri kalanına istinaden nasıl bir yönlendirme yapacakları olmalıdır.
Tufan Bey, biraz önce değindiğiniz nokta önemliydi. Emtia fiyatlarındaki artışın bir yansımasını, sektörler yansımalarından bahsettiniz. Ertelenmiş de bir talebin yansıması da var. Sizin paylaşmış olduğunuz bilanço beklenti raporundaki detaylar da önemliydi. Özellikle demir, çelik, petrokimya, otomotiv sektörlerinde yurt içinde yaşanan talep artışı şirketlerin finansal sonuçlarını olumlu etkiledi. Notu önemli. Burayı detaylandırabilir miyiz? Bu sektör için beklentileriniz nedir? Özellikle demir, çelik ve petrokimya tarafına baktığımızda küreselde hızlı bir yükselen fiyat ve bunun oluşturduğu bir maliyet de söz konusu. Buradaki detayları alalım sizden. Hem şirket bazında hem sektör bazında beklentiniz nedir?
Şöyle önce bir genel bir şey daha ekleyeyim oraya. Şimdi emtiyadaki fiyat artışlarının tabii önemli olan fiyatın artması dediğiniz gibi bu tarafta bir maliyet artışı yaratıyor aslında şirketler açısından. Fakat bu maliyet artışını nihai tüketicisine, satışına olabildiğince yansıtan şirketler bu dönemden zaten maliyet artışından etkilenmedikleri gibi tam tersi özellikle döviz gelirleri de varsa çok daha avantajlı bir konumla bu süreçten çıkmış oluyorlar. Şimdi burada bizim beklentilerimize, özellikle sanayi tarafındaki beklentilerimize baktığımızda, şimdi demir çelik şirketleri, özellikle Ereğli ve Kardemir, bizim araştırma kapsamımız olanlar, bunların çok güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Burada sadece ürün fiyatları değil, spreadlerin de, yani bu taraftaki işte uluslararası piyasalarda gelen maliyet artımının üstüne işleme yaptığınızda, yarattığınız katma değerine baktığınızda, bu iki şirketin iyi sonuçlar açıklamasını bekliyoruz. Otomotiv tarafında bir geçtiğimiz dönemde aslında, yani geçen yıla dönüp baktığımızda yaz aylarında faizin çok hızlı düştüğü ülkemizde özellikle otomotiv tarafında talebin öne çekilmiş olduğunu gördük. Bu anlamda baktığımızda normal şartlarda 2021'deki satış rakamlarının ve dolayısıyla kar rakamlarının çok da parlak olmasını beklemezdik. Fakat bu sefer de işte hem vergi artışları hem kurdaki hareketlenme derken benzer bir talep seviyesinin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kar artışı, satış rakamları hemen hemen geçen sene yakın yerlerde geliyor. Burada özellikle yurt dışına ihracat yapan şirketler öne geçiyor. Fakat bunun tam tersi mesela Doğaş, yani sonuçta ithal araba Türkiye'ye getirip satan bir şirketimiz. Doğaş'ın da bilançosunun bu anlattığımın tam tersi ama çok daha geçen döneme göre iyi olmasını bekliyoruz. Şimdi keza Petkim, Tüpraş iyi beklediğimiz şirketler petrokimya tarafında, bilanço tarafında. Burada tabii çok farklı şeyler var. Yani kur tarafından gelen olumlu etkiler var, geçen seneden gelen. Rafineri marjları var. Yani birçok faktörün ön plana çekilmesiyle gelişiyor ama kabaca bunlar. Bir de buna Kordsa'yı da ekleyebilirim. O tarafta da Kordbez'in talebinin global tarafta ciddi şekilde artması söz konusu. Dolayısıyla aslında söylediklerim gene aynı yere geliyor. Talebin hala yüksek olduğu, emtiyaz döngüsüne bir şekilde giren ve döviz geliri yüksek olan şirketler bu dönemde bilanço tarafına öne çıkacak olan şirketlerimiz olacaktır.
Evet Tufan Bey, bankacılık sektörüyle devam edelim. Biraz önce size değerlendirmelerinizde bir atıfta bulundunuz. Yine sizin notlarınızı paylaşacağım. İkinci çeyrek için net karın 6,5 milyar lira olmasını beklediğinizi, bu rakamın çeyreklik bazda %5'lik bir artışa, yıllık bazda ise %8'lik bir azalmaya işaret ettiğinden bahsediliyor raporda. Bankacılık sektörüne ilişkin yorumlarınızı merak ediyoruz. Şimdi endeks tarafına baktığımızda hem Sınay'dan hem de BIST 100'den önemli ölçüde ayrışan, negatif ayrışan da bir endeks var. Hisse tarafına baktığımızda hala iskontolu olduğundan bahsediliyor. Bir alım fırsatı yarattığından bahsediliyor ama bir diğer taraftan da yabancı oranlarının da giriştiğinde düşük olduğundan bahsediliyor. Tüm bunları göz önünde bulundurursak nasıl bir yorumunuz olur? Hem bilanço tarafında hem de sektör bazında. Buyurun.
Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında hani bilanço tarafında yapacağım yorumlar aslında bankacılık sektörünün neden BIST 100 endeksine veya sanayi endeksine bu kadar gerisine kaldığını açıklamaya yetmeyecek. Onu kısaca ben hani biraz önce söylemiştim. Bu dönemde hem net faiz marjlarındaki iyileşme hem de bankaların hazinelerinde tuttukları, bilançoda tuttukları TÜFE endeksi tahvillerde artan enflasyon sebebiyle buradan biraz daha fazla gelir yazmalı. Şimdi burada enflasyon endeksi tahvillerde şöyle bir durum söz konusu. Yani burada işte her enflasyon açıklandığında bunlar aslında bankalara olumlu yansımıyor. Zira bankalar belli dönemlerde kendi enflasyon tahminlerini değerlemede kullanıyorlar. Tabii ki tahminleri yukarıya gittikçe, yani sene başında sene sonunda enflasyonu 11 bekliyorsanız ama şimdiki şartlarda bunu 17'ye revize ediyorsanız bunu da değerlemeye yansıtmanız gerekiyor. Dolayısıyla birazcık muhasebesel bir olay da olsa sonuçta bankaların karlarını olumlu etkileyen bir durum söz konusu. Bunlar dediğim gibi ikinci çeyrekte bankaları destekliyorlar. Bu noktada bazı bankalarımızın mesela Yapı Kredi'nin bu anlamda öne çıkmasını bekliyoruz. Yani ben garanti hakkında yorum yapamam için bir şey demiyorum ama araştırma kapsamımızda şu anda bizim olumlu beklediğimiz Yapı Kredi ve Akbank, yani daha olumlu beklediğimiz, ki bu iki bankamızda gene model portföyümüze taşımaya devam ediyoruz. Şimdi bankacılık sektörünün iyi beklentilere rağmen, yani hala çok ciddi aslında karlar açıklayabiliyor olmalarına rağmen endeksin gerisinde kalması bence biraz daha geniş düşünmemiz lazım. Yani burada siz de biraz önce bahsettiniz, yabancı payının çok hızlı düştüğü bir dönem yaşadık. Özellikle Mart'ın son haftasında Merkez Bankası Başkan değişimi sonrasında burada çok yoğun yabancı çıkışları olduğunu gördüm. Şimdi bu bankacılık özelinde değildi aslında. Yani olay doğrudan Merkez Bankası Başkan değişimi, hani bankalara doğrudan satış getirecek bir şey değil. Fakat burada yabancı likit olduğunu düşündüğü veya hakimiyetinin çok yüksek olduğu, işte %60, %70 gibi sahiplik payına sahip olduğu hisselerde olabildiğince nakde geçmeyi tercih etti. Şimdi o günden bu yana bu satışlar azaldı. Hatta tam tersine bir miktar son birkaç hafta bayram öncesinde yabancıların yeniden parça parça da olsa banka hisselerinde alış yapmaya başladığını da gözlemliyorum. Fakat buna rağmen sanayi endeksinin ve BIST'in hala altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Birkaç sorun var. Bir tanesi önümüzdeki döneme dair. Bu arada kamu için değil, sadece özel bankalar için konuşuyorum. Bankalar tarafında sorumlu alacaklar konusunda bunların, yani piyasadaki algılama anlamında, bunların ne kadar önümüzdeki dönemde donuk alacağı dönüşeceği, bunların ne kadar yüzdürülebileceği ve yapılandırılabileceği konusunda ciddi bir kafa karışıklığı var. Bankalarımız bununla alakalı aslında çok doğru, çok güzel yönlendirme yapıyorlar ama gördüğüm kadarıyla özellikle piyasada, özellikle yabancı yatırımcıda biz bu algıyı maalesef kırabilmiş değiliz. Dolayısıyla yabancı yatırımcının gelmediği, sorunu alacaklar dair kaygıların devam ettiği bir ortamda bankacılık sektörünün çok ciddi bir performans göstermesi zor görünüyor. Fakat öte yandan son birkaç haftadır da piyasada, özellikle sosyal medyada falan da gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir algı oluşmaya başladı. Bu iyi bir şey ama Türk bankaları ne kadar ucuz olduğu ki biraz önce siz de söylediniz. Bakın biz MSCI'ye göre, yani işte gelişen ülkeler endeksine göre %60, %62 civarında bir iskonto ile işlem görüyoruz. O kadar ciddi ucuzuz. Yani fiyat kazanç oranlarına bakıyorsunuz, hani çok düşük, yani işte keza zaten MSCI'nin çok altında. Defter değerine bakıyorsunuz, bankaların 0,4 ile işlem görüyor. Kamu bankaları bunun da altında 0,2 ile işlem görüyorlar. İnanılmaz bir ucuzluk. Hani belki bugünden yarına çok ekonomik ortamımızda, siyasi ortamımızda, jeopolitik konularda ben çok değişiklik olup da banka hisselerine belki yansımayacak ama bu fiyattan bir sene sonra baktığımızda çok çok ucuz seviyelerde. Yani artık bankalarda çok rahat %40'lar, %50'ler bizim temel açıdan görebildiğimiz prim potansiyelleri oluşmaya başladı. Bu yüzden yatırımcılara bizim aslında söylediğimiz şu: bugün buradan bir bank alacaksanız bunu arsa mantığıyla bakın. Yani gittiniz bir yerden, bir köyünüzden bir arsa aldınız. Her gün durup bunun fiyatına bakmazsınız ama bir sene sonra dönüp bakarsınız benim arsamın fiyatı ne oldu diye. Bu şekilde alınacak banka hisselerinden ben yatırımcının önümüzdeki bir sene içerisinde önemli bir kazanç elde edeceklerini düşünüyorum.
Evet Tufan Bey, bir diğer taraftan da bu haftanın gündeminde enflasyon raporu var. Yılın üçüncü enflasyon raporunu takip edeceğiz. Baktığımızda ikinci enflasyon raporunda beklentiler yukarı yönlü revize edilmişti. Bu yıl için %9,4'ten %12,2 seviyesine revize edildi. Sizin bu hafta açıklanacak raporda bir revize beklentiniz var mı? Ne dersiniz?
Var, var. Kuşkusuz var. Bütün piyasalarda var. Açıkçası bu saatten sonra enflasyonun sene sonunda %12'ye yakın, bakın 12'ye geçtim, 12'ye yakın, 13-14 olması bile çok çok düşük bir ihtimal artık. Yani bu işin matematiğinin bizi getirdiği nokta burası. Şimdi enflasyonumuz kabaca 19 civarında. Ay başında açıklanacak Temmuz ayı enflasyonun da keza oldukça yüksek olduğunu göreceğiz. Hatta belki, tam emin de bundan değiliz hesaplamada ama yeni zirveyi de görebiliriz gibi görünüyor. Şimdi enflasyon böyle, sene sonuna doğru hala baz etkisine dayanarak bir düşüş bekliyoruz ama işte 19'dan düşeceğimiz yer en iyi şartlar altında 16-16,5'lar civarı olacak. Dolayısıyla çok yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz ki dünyada enflasyonun artık hani böyle bir sorun olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu yüzden Merkez Bankası'nda ben buna uygun bir tahmin ve güncelleme yapacağını düşünüyorum. Şimdi tabii önemli olan tahmini güncellemek değil, tahmin yapmak. Hani biz de sürekli tahmin yapıyoruz ve güncellemek durumunda kalıyoruz. Önemli olan Merkez Bankası'nın para politikasının bu yeni tahmin etrafında nasıl şekilleneceği. Şimdi her ne kadar Sayın Kavcıoğlu göreve geldiği günden bu yana, sadece Kavcıoğlu değil, Merkez Bankamızın tüm yetkilileri de aynı iletişimde bulunuyorlar. Göreve geldikleri günden bu yana sıkı para politikasının süreceğini, enflasyon üzerine bir reel faiz verileceğini söylüyorlar. Ama maalesef piyasadaki algılama, biraz önce nasıl ki bankalar açısından konuştuysam, aynı şekilde Merkez Bankası açısından da her toplantıya girerken herkesin beklentisi acaba Merkez Bankası faiz indirmese bile faizi ne zaman indireceğinin sinyalini verecek mi? Şimdi bu enflasyon raporunu bu yüzden ben çok önemli fırsat olarak görüyorum. Yani Merkez Bankası'nın çok gerçekçi bir tahmin yapması, para politikasının da belki buna göre önümüzdeki dönemde bir senaryo analiziyle şekillendirileceğini, vurgu yapılması. Yani enflasyon baktık ki işte %16, %17'lerde şey yapıyor. Burada beklentilerde katılaşma var, yapışkanlık olmaya başladı. Biz verdiğimiz reel faizi ikiye katlarız gibi. Şu an tamamen fantezi olarak da söylüyorum ama hani böyle güçlü bir yönlendirme yapılması durumunda ben bunun çok faydalı olacağını, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası kredibilitesini arttıracağını Ve hatta bunun Türk lirasında gördüğümüz yani son dönemde hani biraz emisyon talebi ama bu toparlanmaya bir miktarda katkıda bulunabileceğini düşünüyorum.
Tufan Bey, şimdi enflasyonunu konuşurken bir taraftan da para politikasını konuşurken daha önce Şapkavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar önemliydi. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle enflasyonda belirgin bir düşüş beklentisi var ama siz az önce bilançoları değerlendirirken şirket maliyetlerinden yükselen emtia fiyatlarıyla birlikte maliyet unsurundan bahsettik. Karlılıklara pozitif yansıyor ama tüketici tarafına baktığımızda ürün artışlarının bir enflasyon yarattığını da görüyoruz. Enflasyonda yukarı yönlü bir etki yarattığını da görüyoruz. Dolayısıyla siz yıl sonu için enflasyonda bir düşüş eğilimi bekler misiniz? Çünkü sadece iç dinamiklerin etkisi değil, küresel gelişmelerin etkisi de söz konusu. Petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş hareketini takip ettik. Tarım ürünlerinde hızlı bir yükseliş eğilimi var. Nasıl bir beklentiniz olur yıl sonu için?
Valla çok güzel bir soru. Yani maalesef enflasyona baktığımızda dünyadan bağımsız olarak bizim bambaşka bir patikada ilerlediğimizi görüyoruz. Şimdi bahsettiğiniz gibi yani aslında bizim enflasyon, yani enflasyon iki sebepten oluşuyor. Bir tanesi talep enflasyonudur, diğeri de maliyet enflasyonudur. Şimdi bizde yaşadığımız talep enflasyonu değil. Yani ortada bir mal var, beş kişi aynı malı almak istiyorsa fiyatın yukarı gitmesi doğaldır. Basit arz talep kuralı. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Fakat o bir malın yani durduğu yerde maliyeti yukarıya gittiği için maalesef o taraftan kaynaklanan bir enflasyon sorunumuz var. Öncelik o tarafta. Ve bu gene maalesef para politikasıyla çok fazla çözebileceğimiz bir konu değil. Dolayısıyla her enflasyon yükselende Merkez Bankası onu yapsın bunu yapsından ziyade Merkez Bankası'nın uzun vadeli plan program çizmesi daha önemli. Şimdi enflasyon görünümüne baktığımızda hani şu an ekranda işte 2022'ye dair orta nokta 7-7,5'a revize edilmişti. Ben bunların da çok iyimser olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi gene biraz önce bahsettiğim bizim elimizde olmayan faktörler. Şimdi enflasyonla ilgili gördüğümüz riskler. Bir tanesi Türk lirasının değeri. Piyasa beklentilerine baktığımızda sene sonu için en iyimser tahmin 9 civarında. 9-9,5 arada kümelenmiş bir tahmin var. Gelecek sene sonu için baktığımızda da gene çeşitli terminallerdeki banka beklentilerini Türk lirasının değerlenmesinden ziyade en azından enflasyon kadar tekrar bir değer kaybının süreci beklentisi ana beklenti. Dolayısıyla o taraftan geçişkenlik olmaya devam edecek bu şeylerden, tahminlerden gittiğimizde. Enflasyon açısından olumsuz. İkincisi, şimdi emtia tarafı dedik. Dünyada yeniden açılmanın yarattığı ciddi bir talep var. Yani özellikle Çin kaynaklı emtia talebi. Oradan zaten bizim açımızdan kötü. Buna ek olarak bir de maalesef ülkemizin şu an içinde bulunduğu kuraklık sorunu çok ciddi. Yani biz burada tarım tarafında o taraftan da ciddi bir darbe yiyoruz. Yani ithal ederek bunu çok çözebileceğimiz veya hani bir sefere mahsus belki çözülebilir bir malı ithal ettiğinizde ama artık kuraklık işte global ısınmanın getirdiği maalesef yaşamımıza girmiş bir şey. Dolayısıyla bunu artık öyle ithalle falan ithalatla çok çözebileceğimiz bir konu söz konusu değil. Dolayısıyla emtia fiyatları, kuraklık yani iklim değişiminin etkisi ve Türk lirasına dair olumsuz beklentiler önümüzdeki yılda da 2022'de de enflasyona girmeye, enflasyonu olumsuz etkilemeye devam edecek. Böyle baktığımızda 2022 için aslında bizim gördüğümüz gene ortalamada çift haneli bir enflasyon olacağı, sene sonu da belki hani %7'ler, 7,5'lar tabii çok iddialı ama hani 10-12 civarında en iyi tahminle oralarda olabilecek bir enflasyon. Ha, bu nasıl olacak? Yani bütün bu risklere rağmen ve çünkü o kadar ciddi bir pardon, yüksek enflasyondan geliyoruz ki öyle bir baz etkisi oldu ki hani fiyatların aynı yerde kalması veya çok az artması bile bu baz etkisi sebebiyle enflasyonu aşağı getirecek. Ama burada tekrar hani ufacık bir şey söyleyeyim. Enflasyon düşecek diye sevinmekten ziyade çünkü enflasyon fiyatların artış hızıdır. Ne kadar hızlı artacağını söylüyoruz. Yani enflasyon düşecek, fiyatlar düşmeyecek. Daha çok böyle zenginleşmeyeceğiz, cebimize para girmeyeceğiz. Sadece cebimizdeki o para daha yavaş bir şekilde eriyecek. Dolayısıyla enflasyonun bizde 10, 12, 13 bunlardan değil de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 3'ler, 4'ler hadi bilemedim 5'lerde olana kadar bizim maliye ve para politikası eşgüdümü içerisinde bununla mücadele etmemiz şart.
Evet, Tufan Bey, süremiz daralıyor. O yüzden ben son olarak size bir de FED'i sormak istiyorum. Toplantı bugün başlıyor. Kararı yarın duyacağız. Tabii politikada bir değişiklik beklenmiyor ama Powell'ın açıklamaları önemli olacak. Özellikle de soru cevap bölümünde sorulan sorular ve gelen yanıtlar önemli olacak. Detaylar önemli olacak. Beklentiler Ağustos sonrasında, sürekli telaffuz ediyoruz, Jackson Hole toplantısı sonrasında Eylül ayı toplantısında varlık kalım programının sonlandırılmasına ya da yavaşlatılmasına ilişkin net bir adım gelebileceği yönde beklentiler var. Sizin beklentiniz nedir şu anda? Çünkü baktığımızda varyantlar masada, yükselen vaka sayıları, aşılama sürecine karşı çıkan bir toplum da var. Dolayısıyla çok fazla faktörü konuşuyoruz. Sadece enflasyon istihdam değil, koronavirüs ile ilgili birçok faktörü konuşuyoruz. Nasıl bir politika beklersiniz FED tarafından? Bir de buna ek olarak da dolar endeksini sormak istiyorum. Çünkü FED'den gelebilecek mesajlar, sinyaller doların değeri açısından da önemli. Bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Bu yükseliş hareketi özellikle girişenler için bir risk unsuru olarak masada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir risk oluşturur küresel piyasalar için dolardaki değer kazanımı? Buyurun.
Evet. Şimdi FED tarafından başladığımızda, yani çok güzel noktalara değindiniz. Yani hala biz aslında her şeyi normale dönmüş gibi davranıyoruz. Yani şimdi tamam, biz bayramdan çıktığımız için, uzunca bir süre kapalı olduğumuz için hayat normale dönmüş gibi davranıyoruz ama dünyaya dönüp baktığımızda dördüncü dalganın çok ciddi sonuçlarla tekrar döndüğünü görüyoruz. Yani İngiltere açıldıktan hemen sonra, yeniden tam açıldıktan hemen sonra yeniden günlük bazda çok ciddi vakalar raporlamaya başladı. Dünyada da tekrar trend artıyor. Belli ki bu Delta, Delta Plus artık veya yeni varyantlar önümüzdeki aylarda da sorun yaratmaya devam edecek. Dolayısıyla bizim Türkiye açısından konuştuğumuzda hani hiç de öyle rahat olacak bir ortamımız olmaması lazım. Benzer şekilde Amerika'ya dönüp baktığımızda şimdi orada hem bu varyantın COVID'in getirdiği bir sorun var hem de şöyle bir durum var. Yani işte orada da insanlar işler toparlanıyor falan diye bakıyorlar ama pandemi öncesine göre hala istihdamda yanlış hatırlamıyorsam 4 milyon kişi civarında bir eksiklik var. Yani o kaybolan işler birebir yerine konabilmiş değil. Fed'in tek sorunu orada enflasyon değil. Fed'in biliyorsunuz dual mandate derler. İki tane görevi vardır. Bir tanesi fiyat istikrarı, diğeri de aslında finansal istikrar. Yani tam büyümeyi sağlayacak bir finans politikası, finansal istikrar politikası uygulanmasıdır. Şimdi o tarafta istihdam çok çok önemli olduğu için ben Fed'in erken bir adım atma ihtimalinin son derece düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi tapering konusunda, tahvil alımlarının azaltılması konusunda Jackson Hole'da muhtemelen bir sinyal verilecektir. Eylül-Ekim aylarında duruma göre, yani COVID'e göre bir takvim açıklanacaktır. Yani hemen gidip Fed Eylül'de, Ekim'de bilemedin, Kasım'da ben bu tahvillerimi 120 milyardan atıyorum, ayda 80'e düşüyorum gibi bir şey söylemeyecektir. Kuvvetle muhtemelen 2022'ye dair bir yol haritası verecektir. Bu piyasa açısından nasıl bir etki yaratır? Ha, bu arada tabii faiz artışı hiç konuşmuyoruz. Yani 2022 sonuna kadar faiz artışı olacak bir ortam olacağını hiç zannetmiyorum. 2022'nin son birkaç ayında inşallah Allah kısmet ederse tekrar böyle bir program yapar, burada tekrar konuşuruz. Şimdi Fed'in böyle bir tapering veya şey sinyali vermesi Ağustos sonrasında nasıl bir etki yaratır? Aslında piyasada zaten bir süredir bunun doları desteklediğini, dolar endeksinin işte 92,5'ta hatta biraz daha yukarıya gittiğinde gördük. Fakat geldiğimiz noktada dünyada öyle bir ciddi veya aman aman bir döviz ve dolar talebi olduğunu görmüyoruz. Tam tersine dolar endeksi yukarı giderken ara ara bazı gelişim ülke paralarının değerlendiğini de gördük. Yani örneğin Türkiye'nin, Türk lirası da bunlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi bayram öncesi çok ciddi emisyon talebi olması, işte %19'luk faizin kere trade anlamında yabancı yatırımcıyı hala cezbediyor olması gibi faktörler de söz konusu ama ben dolar endeksinin yakın vadede Fed'den çok ciddi bir faiz artış sinyali gelmediği sürece, ki dediğim gibi bu senenin hatta 2022'nin bile konusu değil, dolar endeksinin ben sakin veya görece zayıf seyretmeye devam edeceğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Garanti BBVA Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert, değerli yorum ve katkılarınız için efendim. Veda ediyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Podcast dinle.